Sport Time. Sport Time.
Üç atlet uzun süre birbirlerine değerek yarıştılar. İkisi sarışın ve beyaz tenliydi. Kırmızı formaları vardı. Biri esmer ve kara saçlıydı. Beyaz forması vardı. Zaman zaman iki kırmızılının arasına giriyor ve bu tezatlar göze hoş geliyordu. Yarışın sonlarına doğru kırmızı formalı sarışınlardan biri geride kaldı. Şimdi yarış iki kişi arasındaydı. Averof stadına birlikte girdiler. Yarışın bitimine 50 metre kalmıştı. 50 metreyi her ikisi bir yarış bitirir gibi değil, ölüm kalım savaşı verir gibi koştular adeta. Beyaz formalı kara atlet ipi göğüslerken sevinçten, kırmızı formalı sarı saçlı sarışın sporcuysa üzüntüden ağlıyordu. Beyaz formalının göğsündeki kırmızı bir yuvarlak içine oturtulmuş ay yıldız dikkat çekiyordu. Atinalı spor severler bu cehennemi maratonun kazananını hiç unutmadılar. Hatta bu maratonu Veli Ballı'nın Sovyet maratoncuları ezdiği gün olarak tanımladılar. Bu yarışta Veli Ballı'nın son derecesi 2 saat 28 dakika 0.44 saniyeydi. İkinci gelen Sovyet Arikov'un derecesi ise 2 saat 28 dakika 0.46'ydı. Yani Sovyet atlet salise farkıyla kaybetmişti. Veli Ballı bu maratonu saniyenin 10'da 2'si bir farkla kazanmıştı. Sevgili dinleyiciler, sizlere Orhan Budağ'ın Veli Ballı'nın bu başarısını kaleme aldığı yazısından kısa bir alıntıyla merhaba dedik. Spor Daima programına, 2020 yılındaki 3. Spor Daima programına canlı yayında Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de. Bu alıntıladığım ve sizlere aktardığım yazının başlığı da Maratonlar Kralı Veli Ballı. Biz de bugün Spor Daima programında Maraton Kralı Veli Ballı'yı 30 dakikaya ne kadar sığdırabilirsek hatırlamak, hatırlatmak ve anmak istiyoruz. Halen yaşayan, 70. yaşını da kutlayan sevgili Veli Ballı'ya da bu programla bir selam olsun istiyoruz. Özkan, ne diyorsun?
Tabii ki atletizm Türkiye'de belli oranda belki rağbet gören bir şey ama özellikle 70'lerde ki en önemli isimlerinden bir tanesi Veli Ballı'ydı. Ciddi anlamda popüler olmuştu ki hatırlayanlar bizim jenerasyon mutlaka hatırlayacaktır. Dönemin futbolcuları ne kadar ünlüyse, hatta yabancılar dahil, Türkiye'nin o zamanki sportif koşullarında dünyaya ismini duyurmasından dolayı bir Veli Ballı efsanesi var. Ve çok uzun süre devam etti. Birlikte olduğu arkadaşları da daha sonra ondan bayrağı aldılar. İşte Mehmet Yurdadön gibi, Mehmet Terzi gibi isimler devamında geldi. Bugün Veli Ballı'yı şöyle uzun uzadıya konuşalım istiyorum. Çünkü gerçekten ciddi bir insan hikayesi ve çok önemli bir spor hikayesi diye düşünüyorum.
Çok doğru söylüyorsun. Sevgili dinciler, Özkan eksik olmasın. Farklı dokümanlarla da gelmiş durumda. Benim de önümde bu doküman örnekleri var. Zaman zaman kağıt hışırtılarını duyar iseniz tamamen bu dokümanlara yaslandığımızı biliniz. Bunlar da yayıncılıkta olması gereken hışırtılar, bir gürültü değil, hakikaten bir takım verileri sizinle paylaşalım niyetiyle çıkardığımız gürültüler. Yine sevgili Özkan'ın fotokopi olarak benim önüme verdiği tam sayfa bir haber var. Maratondaki gururumuz Veli Ballı Atina'da birinci geldi diyor. Rus Arikov Anatoli'yi iki salise farkla geçen atletimiz formamın hakkını verdim dedi diye bir alt manşet atılmış. Atina'dan bildiren Özdemir Kalpakçıoğlu, dönemin Milliyet Gazetesi. Evet. Ve haberin alt başlığında şu cümleler var: uluslararası geleneksel Atina maratonunu Veli Ballı kazanmıştır. Türkiye, Yunanistan, Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Batı Almanya, İngiltere ve Japonya'dan 60 atletin katıldığı ve şiddetli Lodos'ta yapılan yarışta baştan sona kadar Sovyet atlet Arikov Anatoli ile çekişen Ballı salise farkıyla birinci olmuştur. Ballı'nın derecesi 2.28.044, Anatoli'nin ise 2.28.046'dır. Veli Ballı Olimpik stada Sovyet atletiyle beraber girdiğinde diyor. Bir de fotoğraf var elimdeki notta, gazete manşetinin küçültülmüş halinde.
Evet, dönemin Milliyet Gazetesi son derece spora çok eğilen, diğer gazetelerin çok daha önünde bir takım yayınlar yapan bir gazeteydi.
İşte o bu dönem değil mi, özellikle arka sayfadaki spor sayfasıyla anılan ve açık ara
hani spor sayfalarıyla ilgili bir takım eleştiriler olurdu ya, yani gerçekten öyle davranmamıza bizi neredeyse itecek kadar kaliteli karikatürleriyle olsun, yazılarıyla olsun, tematik yazılar vardı, güncel yazılar vardı, popüler yazılar vardı ve çok güzel estantaneleri görmemize, hani Atina'da olmayacağımıza göre fotoğraflardan.
Ki o zamanın iletişim koşullarını düşün, cep telefonu yok, işte renkli televizyon yok, video yok, iPad'ler yok.
Ben özellikle fotoğrafların kalitesine bayılırdım. Çünkü gerçekten o şeyi çok yansıtan, yani bir maratonda bir heyecan ne kadar yansıtabilirsiniz.
Tam da şu anda keşke görebilseydiniz değil mi?
Evet, o, Rus atletin arkadaki yüz ifadesi her şeyi veriyor. Dolayısıyla burada ciddi bir profesyonellik var. O dönem spor muhabirleri gerçekten işini son derece kaliteli yapıyormuş.
Aslında yine hatırlıyorum, o dönemde farklı gazetelerin de spor sayfaları güçlüydü. Tercüman'ın da spor sayfasının Milliyet'le yarıştığını ben o 70'lerde hatırlıyorum.
Tabii bir kez daha konuşmuştuk, o pehlivan tefrikaları deriz ya. Onların mesela güreşi, özellikle Tercüman'ın güreş branşını çok ciddi anlamda Türk insanına verdiğini söyleyebilirim. Yani güreş tarihimizi baştan sona en küçük ayrıntısına kadar Tercüman Gazetesi'nden öğrenmiştik.
Bunu o çizgi bantlar değil mi gözümüzün önünde?
Ve şey işte yağlı boya tabloları sporcuların özellikle hafta sonları eklerinde bize.
Sen şimdi demin cümlelerin içinde bir enstantane kelimesini kullandın. Ben de yine hemen çocukluğuma gidiyorum. O 70'lerden beri iyi bir gazete okuruydum. Hüseyin Kırcalı ismi, foto muhabiri, foto çok Hüseyin ünlüdür. Kırcalı, işte maçtan bir enstantane, müsabakadan bir enstantane, enstantane de hani bugün genç kuşaklara söyleyeyim, bir an, bir zamanı, momenti gösteren bir ifade
zaten
olarak çok kullanılırdı.
Fotoğrafçılık dilinde profesyonel, yani en profesyonellerin çok iyi bildiği bir şey. Hüseyin Kırcalı da zaten bütün dünya kupalarını gidip fotoğraflayan bir muhabirdi. Son derece ünlüydü. Hatta kitaplara konu olmuştur yani yaptığı işler.
Şimdi rahmetli analım o dönemki o spor basınının arkasındaki isimlerden biri de Namık Sevik diye ben hatırlıyorum. Namık Sevik'in ciddi atılımları olurdu. Biz şimdi bunları konuşuyoruz. Telefon hattında sanıyorum Eda hocamızı da bağladı. Ahmet Talimcileri, bir spor sosyoloğu kendisi. Profesör doktor İzmir Bakırçay'dan. Yanlış bir şey söylemiyoruz değil mi hocam?
Yok yok. Yanlış bir şey söylemiyorsunuz Murat Bey. Merhaba.
Merhaba.
Yeni program hayırlı olsun.
Sağ ol, var ol. Çok teşekkür ederiz.
Yani 11. peron sonrasında, 11. peronun son programında söylemiş olduğunuz sözler için de tekrar teşekkür ederim benim hakkımda.
Estağfurullah.
Çok övgü dolu sözleriniz vardı. Şimdi spora dair konuşmak benim için aslında çok daha kolay.
Evet.
Doğrudan doğruya çalıştığım bir alan üzerinden devam ediyoruz. Bu alanda epeydir kalem oynatan Türkiye'deki az sayıdaki akademisyenden bir tanesiyim. Şimdi öyle bir şekilde girdiniz ki, Milliyet Gazetesi'yle girdiniz, tercümanla devam ettiniz. Ben sizin yaptığınız o girişe şöyle bir ekleme yapayım. Tercüman Gazetesi'nin o dönemde gayet iyi hatırlayacağınız gibi gazeteler fasikül ansiklopedilerdi.
Evet, evet.
Tercüman Gazetesi'nin de benim hala elimde bulunan 3 ciltlik bir spor ansiklopedisi vardır. İlk 2 ciltli futbola ayrılmıştır, 3. cilt olimpiyatlardır.
Hı hı.
Yani onların kapaklarını da verirlerdi. Ondan sonra biz onları götürüp
ciltletirdik. Evet.
Yani şimdi baktığınız zaman tabii bu sadece spora dair değil, başka alanlarda tabii. da mesela yine tercümanın verdiği Türk İslam Ansiklopedisi farklı, büyük ansiklopedi gibi farklı ansiklopediler vardı. Spor alanında hatırladığım, şu anda benim kütüphanemde de bulunan üç ciltlik böyle bir önemli bir külliyat var. O külliyatın oluşturulmasında Tercüman Gazetesi'nin çok önemli bir katkısı vardı. Gerçekten de o döneme baktığınız zaman bütün yokluklara rağmen bir taraftan da insanlara bir şeyler verebilme tutkusuyla hareket eden gazeteciler ve gazeteler olduğunu görüyorduk. Yani bugünle kıyaslandığında belki de en önemli farklılık o amatörlük üzerinden giden ama müthiş bir işini iyi yapma tutkusuydu. Ve bu tutku gerek yayınlara, o dönemki TRT'nin müthiş bir şekilde bizi spora bağlı hale getirdiğini hatırlıyorum.
Telespor yani, değil mi hocam? Telesporlar.
Tabii yani TRT'nin vermiş olduğu o pazar akşamları yayınlanan spor stüdyosu programları, radyodaki spor yayınları, maç yayınları tabii. gerçekten çok farklı bir şekilde bizi spora adapte ediyordu. Yani bugün bugünlerde TRT Spor'un ikinci açılan kanalında banttan yani işte bir takım görüntüler arşivden sunuyor. Mesela
harika harika değil mi hocam? Ben de izliyorum. Harika.
Birkaç gün önce 1983 yılının Avrupa Artistik Buz Patenajı şampiyonasını seyrettim. Yani o döneme bir an gittim kendim. O dönemdeki
işte özellikle gittin değil mi? O gençlik yılları, çocukluk.
Tabii o döneme gittim. Bir de o dönemde hakikaten mesela bütün alanlarda bir takım insanlar söz konusu olan yani biz yine futbol üzerinden belki çok fazla konuşuyorduk ama TRT sayesinde futbolun dışındaki alanlardan da hem haberdardık hem onları takip ediyorduk.
Yani sevgili TRT'de, hocam 1970'lerde TRT'de eskrim karşılaşmalarının özet programlarını izlediğimizi hatırlıyorum ben. Epe Flöre diye yani bu takım kavram handball sporunu tanıtan özel programları hatırlıyorum.
Tam da bu sizin söylemiş olduğunuz üzerinden giderek yani ister artistik buz patinajından ister 800-1600 metredeki o ünlü Steve Wood, Sebastian Coe yarıştırına kadar. Evet. Yani ne isterseniz var olan ve gerçekten keyif aldığınız, bir şeyler öğrendiğiniz bir okuldan söz ediyoruz. TRT bu açıdan müthiş katkılar koymuştu.
Doğru söylüyorsunuz hocam. Sözün başında siz de onu vurguladınız. Hakikaten yazılı basında çok ulvi bir misyonla bu kültürel sıçramaya çok ciddi katkılarda bulunmuş. Hani siyasi yelpazenin orasında burasında olan gazeteleri de hepsini de bunun içine koyabiliyoruz. Yani farklı bakışları bile olsa bir noktada o kültürel zenginleşmeye çok ciddi emekler vermiş iki gazetedir. Biri Tercüman'dır, biri Milliyet'tir.
Kesinlikle haklısınız. Farklı yerlerden bakabilirler ama sonuç itibariyle her ikisi de o dönemde bu ülkenin spor kültürünün oluşmasında, bu ülkedeki insanların spora dair bir şeyler almasına çok büyük katkılar vermişlerdir. Yani bu katkılar nedeniyle de hakikaten hepimizin geriye dönüp baktığında o dönemde bu alanda o zor koşullarda çalışan spor muhabirlerine ve spor servislerine gerçekten büyük bir teşekkür borcumuz var.
Kesinlikle sevgi, saygı da anmak lazım. Rahmetli olanları rahmetle anmak lazım. Veli Ballı'ya geri dönersek siz de hatırlarsınız değil mi hocam o Veli Ballı'nın efsane dönemini?
Şöyle söyleyebilirim. Yani Veli Ballı'dan söz etmeye başladığımızda tabii önce Veli Ballı ile başlayan ardından Mehmet Yıldırım ve Mehmet Terzi ile tutulan Türkiye'deki bir özellikle maraton yarışlarında bizim gerçekten atletizm alanında varlığımızı taçlandıran bir dönemden söz ediyoruz. Yani bu üç atlet de kendi dönemlerinde gerçekten bizi hem onurlandırmışlar, gururlandırmışlar hem de atletizm gibi sporun anası sayılan bir spor dalı içerisinde bizi gerçekten çok başarılı bir şekilde temsil etmişlerdir. Yani baktığınız zaman
ve hepsi de ben hatırlıyorum çocukluğumdan çok doğru rol modelleriydi. Yani o röportajlarda olsun, o mütevazılıkları olsun. Bilmiyorum ne dersin?
Kesinlikle katılırım çünkü söz konusu isimlere baktığınız zaman bu isimler içinde bulundukları dönemde hem yarışarak hem de hayat hikayeleriyle aslında içinde bulundukları kuşaklara çok güzel bir şekilde yol gösterdiler. Çünkü şu andaki kuşakların çok iyi bilmediği ama bir taraftan da sadece okuduklarından ya da duyduklarından bildiği 70'ler zor yıllar.
Hocam burada yani, hocam burada bir noktalı virgül koyalım. Özkan'ın çok güzel bir araştırması var Veli Ballı'nın hayat hikayesiyle ilgili. Onları bir bizimle paylaşsın, dinleyicilerimize hatırlatsın. Oradan devam edelim. Olur mu değerli hocam?
Tabii lütfen.
Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Türkiye'de atletizm sporunda ya da bütün spor branşlarında diyelim 1963 ve 1990 yılları arasında 17 madalya içerisinden 12'den fazlası
uluslararası madalya bu söylediğin.
14 tanesi maratonda elde edildi.
Hocam duyuyor musun? 17'de evet. 14.
Dolayısıyla bunun dışında sadece 1978'de maraton haricinde Ekrem Özdamar'ın büyük ses getiren 2.20'lik bir yüksek atlama rekoru var.
Yüksek atlama.
Şimdi o zaman şöyle bir soru geliyor insanlıkta. Türkiye maratona demek ki ya Türk insanı maratona uygun galiba. Dolayısıyla başka o dönemde bir de şöyle bir ayrıntı var. Daha çok biz o zaman ülkedeki spor politikası diyeyim ya da o anki anlayışıyla daha çok Balkan şampiyonalarına yönelik hareket ediyoruz. Çünkü biraz önce hocamın da söylediği gibi çok ciddi atletler var. Mesela 70'lerde de çok efsanevi isimler var.
Dünyada.
Hani oraya yetişmek biraz zor gibi. Biraz
daha bir hedefi buraya koyuyoruz diyorsun.
İlk önce bir Balkan şampiyonası düşünülüyor. Devamında belki Avrupa'da falan bir şeyler yapılabilir diye. İşte Veli Ballı zaten burada ortaya çıkıyor. Yani dünyanın en ünlü maratonlarından bir tanesinde mesela Boston'da ikinci oluyor.
Amerika Boston.
İşte biraz önce konuştuğun özür dilerim okuduğun senin haberde 1979'da Atina'da birinci oluyor. Evet. Şimdi bu onu bambaşka bir noktaya getiriyor. Yine tıpkı müzikte olduğu gibi 70'ler ya da 60'ların sonu 70'lerin ilk yarısı çok önemli boksörlerin de aynı zamanda atletlerin de bir şeyi.
Tabii.
O dönem çok renkli isimler var. Bütün bu renkli isimlerin
arasında Cemal Kamacı'yı konuştuk biliyorsun gibi programlarda.
Dünya çapında da çok büyük isimler var. Maraton dalında Veli Ballı'nın dünya klasmanında altıncılığa geldiğini görüyoruz. Evet. Şimdi bu olayı inanılmaz derecede bir boyuta çekiyor.
Ki Ahmet Hocam onu vurguladı. 1970'ler Türkiye'nin ciddi manada çok zorlandığı yıllar değil mi hocam?
Evet kesinlikle çok zorlandığımız yıllar. Çünkü ekonomik anlamda baktığınız zaman Türkiye'nin hem siyasal hem ekonomik bunun içeride yansıyan toplumsal boyutlarıyla büyük bir sıkışıklığın ve büyük bir karmaşanın olduğu yıllar.
Evet.
Bu spora da tabii ki yansıyor.
Tabii.
Şimdi Veli Ballı'nın hikayesi mesela başlangıcı da böyle. Evet. Türkiye koşulları birçok şeyi beraberinde getiriyor. Mesela 49'muş doğumlu.
1949'muş Varto.
Evet Vartolu ve 1966'da bir deprem yaşanıyor Varto'da. 2000'e yakın insan ölüyor ve birçok aile yer değiştirmek zorunda kalıyor. Dönemin hükümetleri hem ailelere bir ev veriyor hem de çocuklarını farklı okullarda yatılı okullara yolluyor. Şimdi Veli Ballı'nın kendi memleketinde yani Muş'ta yaşarken atlet olmak gibi bir durum yok. Hocam biraz önce söylediği hikaye mevzu da bu zaten anladığım kadarıyla. Sivas'a geliyor. Özür dilerim. Aydın'a geliyor. Aydın'da da bir beden öğretmeni var. Çok ciddi bir potansiyel görüyor onda. İşte yine bizim dönem kuşak hatırlayacaktır. İşte sınıfta kalma durumları falan olur. İşte etütlere girilir. Böyle sıkıntılar da vardı o zamanki talebelerde.
Sınıfında kalıyor.
Sınıfta kalıyor. Bu sefer tekrar bir dönüşü söz konusu ama oradaki yani Aydın'daki beden öğretmeninin ısrarı Veli Ballı'yı tekrar
spora çekiyor. Ama nasıl çekiyor? O sanıyorum başka bir şehre tayin oluyor.
Sivas'a
buraya mutlaka gel diyor ve Muş'a geri dönmüyor yani Veli Ballı.
Evet orada zaten bir kaderinin bir değişimi var. Hemen zaten çok çabuk bir şekilde milli takıma kadar yükseliyor. İlk başlarda kısa mesafelerde yarışıyor ama çok önemli bir isim daha giriyor. Hızlıca anlatmaya çalışıyorum.
Lütfen.
İsmet Kırzuk diye bir hocamız var. Çok ilginçtir. Biz de lise yıllarını okuduğumuz zaman okulumuza bir genelge geldi. Şey söylendi yani dediler ki bütün Ankara çapındaki okullarda bir atletizm taraması yapılacak. Herkes Naili Moran Ulus'taki yani Oluklu testlerine gidebilir. Herkes işte bir şeye teste tabi tutulacak. İlgi duyanlar gidebilir diye. Ben de şahsen hocayı orada görmüştüm. Onunla da birlikte çalışması maratona doğru yani kaymasına sebep oluyor. Döneminde yine isimler var. Bir tanesi Sermet Timurlenk'tir. Çok ünlü bir atlettir. Hep birlikte çalışıyorlar. Ve daha önceden de çalıştıkları Sermet Timurlenk'le birlikte Ankara'da çalışıyorlar. Hocalarıyla birlikte çok önemli antrenmanlar yapıyorlar. Ve artık maraton dalında yarışmaya karar veriyor. Zaten üst üste dereceler gelmeye başlıyor ki 76'da ki yılın sporcusu seçildiği zaman Lahor Maratonu'nda birinci oluyor. Orada çok ilginç de bir şey yaşamış kendisi. İlk kez birinci olmasına rağmen çok çok rahat bir şekilde kazanıyor maratonu. Hatta dönemin biraz önce ismi zikretildi. Tercüman Gazetesi'nin muhabiri de orada yarışmanın sonunu beklerken şöyle bir espri yapmış. Abi sen buraya arabayla mı geldin? Çünkü o kadar rahat girmiş ki.
Hiçbir efor harcamış gibi bir hali yok.
Ve bütün seyirciler büyük bir hayretle bakıyorlar. Kendisi de kendi kariyerini anlattığı zaman ünlü olduğu belki bir giriş yaptı. Ama en rahat koştuğu maraton olarak Lahor Maratonu'nu gösterir ki Boston falan onlar çok daha sonra geliyor. Ama onlar çok daha zorlu maratonlar diye kendisi uzun uzun anlatır.
Şimdi sevgili hocam yine böyle bir alıntı var. Onu da hem size hem dinleyicilerimize aktarayım. Binlerce atletin katıldığı uluslararası geleneksel Boston Maratonu'nda yarışı ikinci olarak bitirdiğinizi memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. Dünya ve Türk atletizm tarihine yazılacak olan bu büyük başarınızdan ulusça gurur duyduk. Başarılarınızın devamı dileğiyle sevgilerimi sunarım. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk. Dönemin Cumhurbaşkanı'nın da böyle motive edici bir mesajı oluyor Veli Ballı'ya.
Yine bu mesajla ilgili dönemin Hayat Spor dergisi vardır. Hocam mutlaka hatırlayacaktır. Tabii. Bir poster düşünün. O posterde Veli Ballı var ve o posterin üzerinde bu ifadeler yazılmış. O şekilde okurlarına ulaşmıştı. Onu ben buldum bir şekilde. Çok onore edici bir, burada çok ciddi de bir devlet adamı duruşu görüyoruz sporla ilgili. Bu da çok keyifliydi araştırmalarım arasında.
Evet, şimdi bir de değerli hocam, yakın zamanda birkaç yıl önce yapılmış bir röportajda Veli Ballı'yla çok hızlıca okuyorum. 68. yaş günü doğum günü için pastanın kesilmesiydi. Ertesi gün Ballı 15 kilometre yarışında müsabakaya çıkacaktı. Dikkati çekeyim, 68 yaşında 15 kilometre yarışında müsabakaya çıkacak. Çıktı da yarışı 3. bitirdi. Yarış sonrasında hemen yanına gittim. Uzun yıllar ortalıkta görünmeyen Türk atletizminin efsane ismiyle ayaküstü bir söyleşi yaptım. Neden bunca yıl pistlerden uzak kaldığını sordum Veli Ballı'ya. O da cevap verdi. Sporu bıraktıktan sonra ticarete atıldım. Ankara'da spor malzemeleri satan bir mağaza açtım. Kendimi işime ve aileme adadım. Ama geçen yıl kapatmak zorunda kaldım. Başaramadım. Ticaret hiç de bana göre değilmiş. Siz de zaman zaman Ankara'ya gelip gittiğinizde Ulus'taki Veli Ballı'nın spor mağazasını hiç görmüştünüz oldu mu Ahmet Hocam?
Yani çok uzun yıllar önce bir gördüm. Uzun yıllar önce gördüm. Ama bu bana şunu çağrıştırdı. Bu söylediğiniz. Şimdi maalesef Türkiye'de spor yapan hatta çok başarılı olan insanların şimdi işin şu tarafından da bakmamız lazım. Şimdi futbol dışındaki alanlar üzerinden konuşmaya başladığınızda orada ne kadar büyük bir zamanlar başarılar elde etseniz de madalyalar kazansanız da bunun sizin ilerleyen zamanlarda hayatınızı sürdürmedeki maddi anlamda getirisi çok büyük değildi. Şimdi bunun altını özellikle çizelim çünkü yani bir zamanlar TRT'nin o aktarmış olduğu pek çok spor dalında o sporları icra eden sporcularımızın kendi hayatlarını sürdürebilmeleri için kazandıkları paralar baktığınız zaman gerçekten çok küçük paralardı. Ve oradan sonra mutlaka kendilerini bir şekilde sürdürmek zorundalar.
Ayakta tutmak için seçenekler üretiyorlar.
Bunun yolu da özellikle spor malzemeleri satma. Yani sporla yine bir şekilde ucundan kıyısından devam etme. Ama söz konusu bu isimleri maalesef biz bir takım şeyleri doğru yaparken yanlış yaptığımız yerde tam burasıydı. Yani bu isimleri tecrübeleriyle dünya görüşleriyle, özellikle spora olan katkılarıyla kendi sporlarımız içerisinde tutamadık. Keşke Veli Ballı gibi isimleri biz bir devlet politikası olarak sporun içinde tutmaya devam edebilseydik. Yani onların o zamanda yapmış oldukları yarışlarda ya da antrenmanlardaki deneyimlerini hayatın içine sokabilsek ve o rol modeli olmaya devam ettirebilseydik. Yani burada az önce sizin okuduğunuz o Veli Ballı ile ilgili söylediğiniz aslında bizim spor tarihimizdeki en büyük eksikliklerden bir tanesi.
Belki artık 2020'lerdeyiz. Biraz sanki daha iyiye gidiyor diye düşünüyorum, gözlüyorum ben hocam. Bilmiyorum. Sen ne dersin?
Şunu söyleyebilirim. Tabii ki bazı şeyler daha iyi gidiyor ama hala belki de sizin bu programı yaparken ilk programdaki daha önce bana gönderilen kayıtları dinlediğimde de dikkatimi çeken sporun kendisindeki o hikayeler önemli ve o hikayeleri daha fazla bizim deşmemiz gerekiyor.
Evet.
Yani burada sporun tarihsel boyutu ve sosyolojik boyutunu daha fazla ön plana çıkartmak durumundayız ki bu bir geleneği oluşturabilsin.
Çok,
yani
çok
spor
doğru.
Dediğimiz alan üzerinden konuştuğumuzda sporun bizatihi kendisi herkese aynı zamanda başkası, başkalarını da aynı zamanda herkes yapabilme gücünde saklıyor.
Harika bir yani, özet oldu, evet.
Böyle bir alandan söz ediyorsunuz ve böylesine büyük bir potansiyeli içinde barındıran bir alandan söz ettiğiniz için de buradaki isimler, yani tek tek Veli Ballı, Mehmet Yıldırım ya da işte Ali Naili Moran değil, bir bütünü kapsıyor, o bütünü temsil ediyor. O bütünü temsil ettiği için de söz konusu bu isimlerin sporu bitirdikten sonra da onlardan yararlanmayı sürdürmemiz gerektiği gerçeğini unutmamamız gerekiyor.
Ve böyle bir mekanizmayı oluşturduğumuzda arkadan gelen çocuk ve gençlerimizin kafasındaki soru işaretleri de kalkacak. Şunu diyebilecekler, yani ben ömrümü bu alana vakfedersem ömrümün sonuna kadar bir şekilde ayakta kalacağım ve üreten tarafta olacağım. Arkadan gelenlere de birikimlerimi aktarabileceğim duygusu ağır basacak. O zincirde halkalardan birinde bir kopukluk olmayacak. Doğru mu özetledim hocam?
Tam da bunu söylemek istiyorum ve bunu söylerken de bir kişiler, iki mekanlar, üç o toplumsal bellek, kolektif belleği bir araya getirebilmek. Yani bunların hepsini bir araya getirebildiğinizde aslında o spor kültürünün bütün parçalarını tamamlamış olursunuz. Yani Veli Ballı'yı aldınız. Veli Ballı'nın zamanda yarıştığı, orada antrenman yaptığı yer de dahil olmak üzere. Ya bakın, aradan yıllar da geçse burada bizim
efsanelerimiz koştu. Şimdi sıra sizde diyebilmeliyiz.
Evet, şimdi sıra sizde. Siz de buradan feyiz alarak devam edeceksiniz diye göstermek başka bir şey. Bir de orada işte apartmanları göstermek başka bir şey.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Hakikaten gene su gibi aktı dakikalar. Bize bir 4 dakika kaldı. Sana çok çok teşekkür ediyorum. İlerleyen programlarda yine katkılarını alacağız. Bir programda da rahmetli Aydan Siyavuş'u konuşalım. Bugün Türk basketbolu dünya klasmanında takımlarıyla, işte kulüpleriyle ve milli takımıyla bir yerdeyse yine ta oralara kadar gidiyoruz. Aydan Siyavuşlara, Aydın Örslere gidiyoruz. Bu isimleri, bu rol modellerini konuşalım. Beyaz yani, gölgeyi konuşalım, Koç Reis'i konuşalım. Beyaz gölgeyi Türkiye'ye tanıtan TRT'yi konuşalım yine.
Vallahi ben çok isterim çünkü bütün bu söylediğiniz aynı zamanda bizim kendimize dair, kendi hayatlarımıza da temas eden öyküleri içerisinde barındırıyor. Çünkü mesela beyaz gölge dediğiniz andan itibaren benim aklıma gelen şey o küçük yaşta mahalle arasında telefon direklerine asmış olduğumuz potalar ve orada basketbol oynamamızdır.
Duvarlara asılan o demirden halkalar değil mi hocam?
Evet.
Hocam öyle güzel anlattın ki bir program gerçekten çok aktı gitti. Eda da pür dikkat dinliyor. Eda pek genelde dinlemez bizim programları. Ben de her programda Eda'ya takılmasam olmaz biliyorsun.
Şöyle söyleyebilirim, ben Eda Hanım'a yazılarımı gönderiyorum. Gayet iyi okuyor benim yazılarımı Eda Hanım. Spora dair yazılarımı da takip ediyor.
Demek ki bizimle uzlaşamamış, seninle uzlaşmış hocam. Çok çok teşekkürler değerli
ben
hocam.
Ben teşekkür ederim.
Sevgiler, selamlar Ankara'dan, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den. Özkan, son 3 dakika.
Hocamın söyledikleriyle ilgili bir toparlama yapayım. Zaten kendisi toparladı da kendimce bir toparlama yapmaya çalışacağım. Hikayeden bahsetti. Sporun hikaye bölümü çok önemlidir dedi. İşte biraz önce bahsettiğimiz o sokaklardaki tahta potalar bir hikayedir. Veli Ballı da kendi hikayesini...
3 korner, bir penaltılar hikayedir. Taştan kale direkleri, Japon kaleler hikayedir.
Başka hikayedir. Veli Ballı özelinde konuştuğumuz için o da kendi hikayesini bakın nasıl kapatıyor, nasıl bir final yapıyor. Diyor ki ben bir sporcuyum. Ben bir tüccar değilim. Tıpkı Mahmut Hoca'nın repliği gibi.
Hı hı. Ben bir eğitimciyim.
Keşke benim ülkem yabancı bir antrenöre bir eğilim göstermesi gerekirken bana doğru gelseydi, işte dışarıya basit tabiriyle 5 lira vereceğine bana 3 lira verseydi ve ben bu ülkenin çocuklarıyla uğraşsaydım hem çok daha fazla mutlu olacaktım hem de Türk sporuna çok şey katabilecektim. Başarımın nereden geldiğini soruyorsunuz ve beni başarılarımla ilgili sürekli konuşuyorsunuz biraz önce benim konuştuğum gibi. Halbuki onu nasıl yaptığımı anlatmama izin verseydiniz çok daha önemli mesafeler kat edebilirdik. Nasıl yaptı diye sorulduğu zaman da söylediği tek şey var. Gerçekten çalıştım diyor. Evet. Çalışmanın önemine dikkat çekiyor.
Sabah 6'da kalkardım, akşam 9'da yatardım diyor. Sen de onu vurguladın. Biraz da böyle gerçekçi ve iyimser kapatalım spor daimayı. Dediklerin çok doğru ama gün gün Türkiye aslında sporcularının da bu manada
elbette
kıymetini bilen bir politikanın içinde daha doğru adımlar atılıyor. Öte yandan da işte ta 70'lerdeki bir efsane ismi biz bugün 2020'de büyük bir sevgiyle saygıyla anıyoruz.
Biz bize dokunanları hiçbir zaman unutmadık. Spor anlamında, edebiyat anlamında ya da müzik hiç
hayat
problem
anlamda,
değil.
Evet.
Senin de söylediğin gibi artık Türkiye başka bir Türkiye. Çok daha güzel işler yapmaya devam ediyor. Ama şey var, hani bazı hikayeleri hatırlamak, hatırlatmak ve onların bize açtığı yolda, ışıkta ilerleyip daha güzel günleri hedefleyebiliriz.
Çünkü bugünü hazırlayan dün, yarını hazırlayacak da bugün.
Evet.
Sevgili dinleyiciler, Spor Daima 3. programda 2020'de karşınızda olduk. Bir cuma gününde saat Türkiye saatiyle 17.05'te başladık. 17.35'te veda ediyoruz sizlere. Sevgili Özkan Pekesen karşımdaydı. Eski bir sporcudur, milli bir sporcudur aynı zamanda sevgili Özkan. Ahmet Talimciler Hocam İzmir'den, Bakırçay Üniversitesi'nden telefon hattıyla bize ulaştı, seslendi. Ve mikrofonun başında ben Murat Ören vardım. Spor Daima ekibinin lideri olarak prodüktör Murat Ören vardım. Tabii sevgili Eda Kotanoğlu'nun çok kıymetli emekleri vardı. Ayhan Taşçı da bütün teknik detayları sizlere sağlıkla iletmemizi sağladı. Program bitmeden 5 dakika önce de Ayhan'ın sanıyorum nöbeti bitmek üzere oldu. Genç arkadaşımıza nöbeti verdi. Eda yeni arkadaşımızın ismini yazarsa şu anda bilgisayarda hızlıca Tolga diye yazdı. Tolga'sı doğru mu? Evet. Tolga Kökten. Tolga Kökten'le de sizlere veda ediyoruz. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Görüşmek dileğiyle.
Spor daima. Spor daima.